Ayrım 13, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 125. Artık gün batımının soluk yakut ışığı altında eski caz şarkıları yaşam alanının stereosundan başlığındaki kulaklıklara akarken malzeme kutularını kurcalayıp istediği aleti alarak gezinebilirdi. Onları depo ambarlarından birinde ayarladığı küçük bir odaya taşıyacaktı. King Oliver'ın Creole Jazz bandına ıslıkla eşlik ederek adetlerinin arasına şunları da ekliyordu. Aralarında başka şeylerle birlikte bir Allen İngiliz anahtarı takımı, birkaç kerpeten, bir motorlu matkap, çeşitli mengeneler, demir testereleri, bir darbeli İngiliz anahtarı takımı, koca bir teker dolusu soğuğa dayanıklı kablo, çeşit çeşit eyeler, törpüler ve rendeler, ucu kıvrık İngiliz anahtarı takımı, küçük bir kıvırma presi, 5 çekiç, birkaç kanama durdurucu, 3 hidrolik kriko, bir körük, birkaç tornavida, da takımı, matkaplar ve uçlar, taşınabilir bir sıkıştırılmış gaz silindiri, bir kutu dolusu plastik patlayıcı ve kalıp çıkarıcı, bir mezura, dev bir İsviçre ordu çakısı, teneke makası, maşalar, cımbızlar, 3 mengene, bir ayarlı kablo sıyırıcı, bıçaklar, bir kazma, birkaç tokmak, bir somun tahrik takımı, hortum mengeneleri, dip frezesi takımı, kuyumcu tornavidası seti, büyüteç, her türden bant, tesisatçı malzemeleri, dikiş takımı, makas, elek, bir torna tezgahı, her türden taban terazisi, uzun burunlu kerpeten, mengene tutuşlu kerpeten, bir tıkaç ve lokma takımı, 3 kürek, kompresör, jeneratör, bir kaynak ve kesim seti, el arabası. Böyle sürüp gidiyordu. Üstelik bunlar yalnızca mekanik araçlardı, kadının marangozluk aletleri. Ambarın diğer köşelerine araştırma ve laboratuvar araçları, jeolojik aletler, çok sayıda bilgisayar, telsiz, teleskop ve video kamera istifliyorlardı. Biyosfer ekibinin çiftliği hazırlamak için artık geri dönüştürücüleri, gaz değişim mekanizmaları, genelde tüm altyapı malzemelerini koydukları ambarları vardı. Tıp ekibinin de klinik araştırma laboratuvarları ve genetik mühendislik birimi malzemelerine ait daha da çok sayıda ambarı vardı. "Bunun ne olduğunu biliyorsun," dedi Nadia, Saks Russell'a. Bir gece ambarın içine bakınıyorlardı. "Bu tümüyle bir kent, parçalanmış durumda ve önümüzde parça parça yatıyor." "Doğrusu oldukça refah içinde bir kent." "Evet, bir üniversite kenti. Çeşitli bilimlerden birinci sınıf bölümlere sahip bir kent. Ama hala parça parça." "Evet, ama sanki ben onu böyle seviyorum." Gün batımı zorunlu olarak yaşam alanına dönüş vaktiydi. Akşam karanlığı bastırırken kilite, oradan içeriye geçiyor, yatağına oturup çoğunlukla gündüzün işleri ve ertesi sabahki işlerin düzeniyle ilgili konuşmaları dinleyerek küçük soğuk bir yemek atıştırıyordu. Bu tarz ayarlamaları Frank ve Maya'nın yapacağı varsayılıyordu. Ama aslında kendiliğinden bir tür kısa süreli takas sistemiyle gerçekleşiyordu. Yolculuk sırasındaki içe kapanık duruşuyla karşılaştırıldığında Hiroko çok şaşırtıcı bir biçimde bu konuda oldukça iyiydi. Şimdi kendi ekibinin dışındakilerin yardımına ihtiyaç duyduğu için akşamlarının büyük kısmını insandan insana dolaşarak geçiriyordu. Her sabah çiftlikte çalışan kayda değer bir ekibe sahip olacak kadar ikna edici ve tuttuğunu koparan biri haline gelmişti. Nadia gerçekten de durumun ne olduğunu anlayamıyordu. Ellerinde suyu alınıp kutulanmış 5 yıllık bir yiyecek stoku vardı. Bu da Nadia için uygundu. Yaşamının büyük bölümünde daha da kötü şeyler yemişti ve artık yiyeceğe hiç aldırmıyordu. Ot da yiyebilir, traktörler gibi yakıt ikmali yapabilirdi. Fakat Nadia'nın yakında inşasına başlamayı umduğu kalıcı yaşam alanında bir inşaat malzemesi olarak kullanmayı tasarladığı bambuyu yetiştirmek için çiftliğe ihtiyaçları vardı. Her şey iç içe geçmişti, bütün işler birbirine bağlıydı. Her şey birbiri için gerekliydi. Bu yüzden Hiroko yanına çöktüğünde dedi ki, tamam 8'de orada ol. Ama kalıcı çiftliği üst yaşam alanı inşa edilmeden inşa edemezsin. Bu yüzden bana yarın gerçekten yardım etmelisin, tamam mı?" "Olmaz dedi Hiroko gülerek. "Ertesi gün iyi mi?" İş gücü için Hiroko'nun asıl çekişmesi tüm atölyeleri çalıştırmakla uğraşan Sax Russell ve ekibiyleydi. Vlad Ursula ve Biotop grubu da laboratuvarlarının tamamını hazırlayıp işletmek için sabırsızlanıyordu. Bu üç ekip kendi planları ilerlediği sürece aralıksız olarak karavan parkında yaşamak ister gibiydi. Ama neyse ki işleriyle böyle takıntılı olmayan birçok insan da vardı. Olabildiğince kısa bir sürede daha geniş ve daha iyi korunan yerlere geçmekle ilgilenen Maya, John ve diğer kozmonotlar gibi. Yani Nadia'nın tasarısı onlardan yardım alacaktı. Nadia yemeğini bitirdiğinde tepsisini mutfağa götürdü ve küçük bir bezle temizledi. Ardından Anne Claiborne, Simon Fraser ve diğer jeologlarla birlikte oturmaya gitti. Anne neredeyse uyuyacak gibiydi. Sabahları uzun rover gezileri ve yürüyüşler yaparak ardından tüm öğleden sonra uzak yolculuklarına hazırlanmak için üste yoğun bir şekilde çalışarak geçiriyordu. Kadın Nadia'ya tuhaf bir biçimde gergin ve Marslı olmaktan sanıldığından daha az mutluymuş gibi geliyordu. Atölyelerde ya da Hiroko için çalışmaya isteksiz gibiydi. Gerçekten de genellikle yalnızca ev inşa etmeye uğraştığı için gezegeni daha tutkulu ekiplerden daha az etkilediği söylenebilecek olan Nadia'ya yardım etmek için çalışmaya geliyordu. Belki bundandı, belki değil. Anne söylemiyordu. Kadını anlamak güçtü, huysuzdu. Maya'nın aşırı Rus tarzıyla değil, daha örtülü ve diye düşündü Nadia, daha karanlık bir anlamda. Bessie Smith tarzında. Çevrelerinde insanlar yemekten sonra temizleniyor ve konuşuyor, olup bitenlere bakıyor ve konuşuyor, bilgisayar terminallerine kümeleniyor ve konuşuyor, giysilerini yıkıyor ve konuşuyor, yataklarına devrilip uyuyakalmadan önce fısıltılı bir sesle konuşuyordu. Evrenin ilk saniyesi gibi diye gözlemledi Sax Russell, yorgun bir halde yüzünü ovalayarak. Her şeyi bir araya toplanmış ve birbirlerinden farklılıkları yok. Koşuşturan bir kızgın parçacıklar yığını sadece. Ve bu sadece tek bir gündü. Günler boyunca böyle sürüp gitti. Seyrek olarak görülen bir bulut kümesi ya da aşırı rüzgarlı bir öğleden sonranın dışında hava şartlarında söz etmeye değer bir değişim olmuyordu. Genelde günler birbirine çok benzer geçiyordu. Her şey tasarlandığından daha uzun sürecek görünüyordu. Salt yürüyüş giysilerine girmek ve yaşam alanlarından çıkmak bile bir angaryaydı. Ardından tüm aletlerin ısıtılması gerekiyordu. Bir örnek standartlar kümesine göre yapılmış olsalar da aletlerin uluslararası doğasının anlamı, ölçü ve işlevlerde kaçınılmaz uyuşmazlıkların varlığı demekti. Ve toz. Toz demeyin ona diye yakınıyordu en. Bu toza çakıl demek gibi bir şey. Ona parçacık deyin. Onlar parçacık. Her şeyin içine giriyordu. Dondurucu soğuktaki bütün fiziksel çalışmalar aşırı yorucuydu. Bu yüzden umduklarından daha yavaştılar ve bir takım küçük hasarlar oluşmaya başlamıştı. Son olaraksa bir bölümü akıllarına bile gelmemiş yapılacak o kadar çok şey vardı ki. Örneğin yüklerin hepsini açmak, içeriklerini denetlemek ve onları uygun depolara, gerçekten çalışmaya başlayacakları uygun noktalara taşımak. 10 gün biçmişlerdi. Yaklaşık bir ay sürmüştü. Ardından ciddi olarak inşaata başlayabilirlerdi. Ve burada Nadia kendine geldi. Ares'te yapacak hiçbir şeyi yoktu. Onun için bir tür kış uykusu olmuştu. Fakat bir şeyler inşa etmek kadının en büyük becerisiydi. Dehasının doğasında vardı bu. Sibirya'nın acı verici okulunda eğitim görmüştü. Çok büyük bir hızla koloninin baş sorun gidericisi, John'un taktığı adla evrensel çözümcü oldu. Neredeyse her işte onun yardımını almışlardı. Her gün sorulara yanıtlar ve öneriler vererek koşturan kadın bir tür zaman dışı iş cennetinde çiçek açmış gibiydi. Yapacak çok şey vardı, yapacak çok şey vardı. Her gece yapılan tasarı oturumlarında Hiroko herkesi ayarttı ve çiftlik oluşmaya başladı. Parti balonları gibi patlamalarını önlemek üzere daha küçük ve kalın duvarlı olmalarının dışında geride bırakılmış yeryüzünün ticari seralarına benzeyen paralel 3 sıra sera. Çiftliğe ucu ucuna uygun gelen sadece 300 milibarlık iç basınca rağmen dışarıyla arasındaki fark oldukça güçlüydü. Kötü bir sızdırmazla ya da zayıf bir noktayla paramparça olurlardı. Fakat Nadia soğuk hava sızdırmazlarında iyiydi ve Hiroko her gün panik içinde onu çağırıyordu. Daha sonra bilimcilerin atölyelerini işler hale getirmek için gereksindikleri malzemeler ve nükleer reaktörü birleştiren ekip aldıkları her nefeste onun denetimini istiyordu. Yanlış yapacakları korkusuyla aptallaşmışlar ve Arkady'nin Phobos'tan gönderdiği bu kadar tehlikeli bir teknolojiye gerek duymadıklarını, rüzgar üretiminden gereksindikleri tüm gücü alabileceklerini söyleyen telsiz mesajları güvenlerini tazelememişti. Arkady ve Phyllis bu konuda sert tartışmalar yapıyorlardı. Bir Japon deyimini kullanarak Arkady'yi susturan Hiroko olmuştu. ''Shikata ganai!'' Yani başka bir seçenek yok. Arkady'nin önerdiği gibi yel değirmenleri onlara yeterli gücü sağlayabilirdi. Ama ellerinde yel değirmenleri yoktu. ABD donanmasının inşa ettiği ve iyi bir işçiliğe sahip Recover nükleer reaktörleri vardı. Kimse kendisini rüzgar gücüne dayanan bir sisteme bulaştırmak istemiyordu. Çok fazla aceleleri vardı. Shikata ganai. Bu da çok sık tekrarlanan cümlelerden biri olacaktı. Bu yüzden her sabah Çernobil'in, elbette Arkady'nin taktığı isimdi bu, inşaat ekibi Nadia'ya onlarla gelip denetlemesi için yalvarıyordu. Yerleşimin doğusuna uzaklara sürülmüşlerdi. Yani onlarla birlikte çıkmanın anlamı bütün bir günü orada geçirmekti. Ama ardından tıp ekibi barınaklara dönüştürdükleri yük taşıyıcılarından bir klinik ve içine de birkaç laboratuvar inşa etmek için kadının yardımını istedi. Bu yüzden tamamen Çernobil'de kalmak yerine gün ortasında yemek için dönüyor ve ardından tıp ekibine yardım ediyordu. Her gece yorgunluktan tükenmiş olarak kendinden geçip uyuyordu. Bazı akşamlarsa uyumadan önce yukarıda Phobos'ta olan Arkady ile uzun konuşmalar yapıyordu. Arkady'nin ekibinin uydunun mikro yerçekimi ile ilgili sorunları vardı ve o da kadının önerisini istiyordu. Yalnızca uyuyacak ve yaşayacak kadarcık bir G sağlayabilseydik diyordu Arkady. Uydunun yüzeyine çepeçevre bir daire oluşturacak şekilde tren rayları döşeyin dedi küçük bir kestirmeden yeni uyanmış olan Nadia. Ares'in tanklarından birini tren biçimine sokun ve onu raya oturtun. İçine binin ve treni size trenin tavanına karşı G sağlayacak bir hızda yürütün. Önce biraz cızırtı ve ardından Arkady'nin vahşi kıkırtısı duyuldu. ''Nadejda Francine, seni seviyorum, seni seviyorum.'' ''Yerçekimini seviyorsun.'' Bütün bu tavsiye işleriyle birlikte kalıcı yaşam alanlarının inşaatı gerçekten de yavaş gidiyordu. Nadia sadece haftada bir ya da iki kez bir Mercedes'in açık kabinine tırmanıyor ve yıpranmış zeminde kendisinin açtırdığı hendeğin diğer ucuna doğru sarsılarak ilerliyordu. Bu hendek 10 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda ve kadının ulaşmak istediği gibi 4 metre derinliğindeydi. Hendeğin dibi yüzeyle aynıydı. Kil, toz parçacıkları ve her büyüklükte kaya parçaları, regolit. Nadia buldozerle çalışırken jeologlar örnekler alıp çevreye bakınarak deliğe atlayıp çıkıyorlardı. Hatta bölgedeyi eşeleyişlerinden hoşlanmayan Anne bile yaşayan hiçbir jeolog bir toprak kazısından uzak duramazdı. Nadia çalışırken onların konuşma kanallarını dinledi. Regolitin belki de kaya yatağına kadar aynı şekilde uzandığını düşünüyorlardı. Bu da kötüydü. Regolit Nadia'nın sağlam zemin düşüncesine uymuyordu. Ama en azından su içeriği düşüktü, %10'dan az. Yani bir temelin altında Sibirya inşaatlarının sürekli kabuslarından olan göçükleri pek yaşamayacaklar demekti. Regolit doğru kesildiğinde Portland çimentosundan, eldeki malzemelerle yapabilecekleri en iyi çimentodan bir temel dökecekti kadın. Eğer onu en az 2 metre kalınlıkta dökmezlerse çatlayacaktı. Ama Shikata Gamay... Kalınlık kısmı bir yalıtım sağlayacak fakat sertleşmesi için çamuru kutulayıp ısıtması gerekiyordu. Bunu 13 derece santigradın altında yapamazdı. Yani ısıtma birimlerine ihtiyacı vardı. Yavaş yavaş, her şey yavaştı. Hendeyi uzatmak için dozeri ileri sürdü ve dozer yeri ısırıp zorladı. Sonra eşyanın ağırlığı kendisini gösterdi ve kepçe regoliti keserek geçti ve öne doğru kazıdı. Seni domuz dedi Nadia araca hoşnut bir tavırla. Nadia bir buldozere aşık dedi Maya konuşma kanalından. En azından kime aşık olduğumu biliyorum diye homurdandı Nadia. Geçen haftaki akşamlarının çoğunu alet barakasında Maya ile onun John'la olan sorunlarını dinleyerek Frank'le birçok açıdan nasıl daha iyi uyuştuğunu, ne hissettiğine emin olamadığını, Frank'in artık ondan nefret ettiğine emin olduğunu vesaire vesaire vesaire dinleyerek geçirmişti. Aletleri temizleyen Nadia da demişti. Da. Konuya ilgi duymadığını gizlemeye çalışarak. Aslında Maya'nın sorunlarından bıkmıştı ve yapı malzemelerinden hatta herhangi bir şeyden söz etmeyi yeğlerdi. Çernobil ekibinin bir çağrısı geldiğinde buldozerle çalışmayı kesti. Nadia bu soğukta çimentonun bu kalınlıkta tutması için ne yapmalıyız? Isıtın. Isıtıyoruz. Daha da ısıtın. Peki, işlerini neredeyse bitirmişler diye düşündü Maya. Recover kısmen birleştirilmişti. Geriye kalan yalnızca parçaları bir araya getirmek, kapsayıcı çelik tankı yerleştirmek, boruları ellerindeki kaynağı neredeyse tüketecek kadar suyla doldurmak, kabloları bağlamak, çevresine kum torbalarını dizmek ve denetim çubuklarını çekmekti. Ardından ellerinde 300 kilovat olacak ve bu da her gece yapılan ertesi gün güç jeneratöründen aslan payını kim alacak tartışmasını sona erdirecekti. Saks'tan bir çağrı geldi. Sabatier işlemcilerinden biri tıkanmıştı ve durumu halledemiyorlardı. Nadia buldozer işini John ile Maya'ya bıraktı ve bir roverla atölye kompleksine duruma bir göz atmaya gitti. ''Simyacıları görmeye gidiyorum.'' dedi. ''Buradaki makinelerin nasıl da onu inşa eden endüstrinin karakterini yansıttığını fark ettin mi?'' diye belirtti Nadia'ya Saks. Oraya ulaşıp Sabatier'i onarmak için uğraşmaya koyulmuştu. Eğer araç şirketleri tarafından yapılmışsa düşük güçlü ama güvenilir oluyor. Eğer uzay endüstrisi tarafından yapılmışsa fazlasıyla yüksek güçlü oluyor ama günde iki kere bozuluyor. Ve ortak üretimler korkunç tasarlanmış dedi Nadia. Doğru. Ve kimyasal donanım çok mızmız diye ekledi Spencer Jackson. Haklısın. Hele bu tozda. Boeing hava ayrıştırıcıları atölye kompleksinin sadece başlangıcıydı. İçlerindeki gazlar nemden arındırma, sıvılaştırma, kısmi damıtma, elektroliz, elektrosentezleme, Sabatier işlemi, Rashik işlemi, Oswald işlemi gibi kimyasal mühendislik işlemleri kullanılarak sıkıştırılmak, genişletilmek, düzeltilmek ve yeniden birleştirilmek üzere büyük kapalı taşıyıcılara veriliyordu. Ağır ağır bir atölyeden diğerine renklerle kodlanmış tanklar, borular, tüp ve kablolar ağına yakalanmış hareketli evler gibi görünen bir yapılar kovanından akarak daha karmaşık kimyasallar ortaya çıkarıyordu. Spencer'ın şu sıralar en sevdiği ürün bolca bulunan magnezyumdu. Regolitin her metre küpünden 25 kilo elde ediyoruz dedi ve Mars G'sinde öyle hafifti ki büyük bir çubuğu bir parça plastik gibiydi. Saf haldeyken aşırı kırılgan dedi Spencer ama onu az bir şey alaşımlarsak aşırı derecede hafif ve güçlü bir metal elde ederiz. Mars çeliği dedi Nadia. Ondan daha iyi. Yani simya ama mızmız makinelerle. Nadia Sabatier'in sorununu buldu ve bozuk bir emme pompasını onarmaya girişti. Atölye kompleksinin büyük bölümünün pompalardan oluşması şaşırtıcıydı. Bazen onların çılgınca birleşiminden başka bir şey değilmiş gibi görünüyordu kadına ve pompalar doğaları gereği toz parçacıkları yüzünden tıkanarak işlemez hale geliyorlardı. İki saat sonra Sabatier onarılmıştı. Karavan parkına giden yolda Nadia ilk seraya bir göz attı. Bitkiler çoktan tomurcuklanmıştı ve yeni ekinler yeni kara topraktan yataklarından fışkırıyordu. Bu dünyaya ait kızıllığın arasında yeşil yeşil parıldıyorlardı. Seyretmesi keyif vericiydi. Bambular günde birkaç santimetre büyüyor demişlerdi ona ve ürün daha şimdiden neredeyse 5 metre uzunluğa gelmişti. Daha fazla toprağa gereksinim duyacakları belliydi. Simyacılar amonyak gümrelerini sentezlemek için Boeing'lerden elde edilen nitrojeni kullanıyorlardı. Hiroko bunlara bayılıyordu. Çünkü regolit yoğun tuzluluğu, peroksitlerle birlikte patlayıcı oluşu, aşırı kıraçlığı ve biyokütleden tamamen yoksun oluşu yüzünden tam bir tarımsal kabustu. magnezyum çubukları ürettikleri gibi toprağı da üretmeleri gerekecekti. Nadia ayakta bir öğle yemeği için karavan parkındaki yaşam alanına girdi. Sonra yine dışarıdaydı. Kalıcı yaşam alanı bölgesine gitti. Hendeğin zemini o yokken neredeyse düzeltilmişti. Deliğin kenarında durup içine baktı. Kadının Antarktika'da ve Ares'te üzerinde çalıştığı, çok sevdiği bir tasarımı inşa edeceklerdi. Basit bir şekilde bitişik duvarları paylaşan fıçı kubbeli bir bölmeler dizisi. Hendeğe yerleştirildiklerinde bölmeler başlangıçta yarı gömülmüş olacaklardı. Bitirildiğinde ise radyasyonu durdurmak ve ayrıca 450 milibarlık basınç yaratmayı tasarladıkları için binaları patlamaktan korutmak üzere 10 metrelik kum torbalarına konulmuş regolitlerle kaplanarak örtüleceklerdi. Bu binaların dış tarafları için gerek duydukları tek şey yerel malzemelerdi. Portland çimentosu ve tuğlalar, yanında bazı yerlerde sızdırmazlığı sağlamlaştırmak için plastik biraslar. Ne yazık ki tuğla yapıcılarında birkaç sorunu vardı. Nadia'yı çağırdılar. Nadia'nın sabrı tükeniyordu, omurdandı. Kalmarsa dek geliyoruz ve bir tuğla mı yapamıyorsunuz? Tuğla yapamıyor değiliz, dedi Jane. Sorun sadece benim onları beğenmemem. Tuğla yapım atölyesi regolitten çıkarılan kil ve sülfürü karıştırıyor, bu karışım tuğla kalıplara dökülüyor, sülfür polimerleşmeye başlayıncaya kadar pişiriliyordu. Sonrasında tuğlalar soğurken makinenin bir başka kısmında bir parça daha sıkıştırılıyorlardı. Ortaya çıkan siyahımsı kızıl tuğlaların tonozlarda kullanıma teknik açıdan uygun gerilme direnci vardı. Fakat Jean hoşnut değildi. ''Başımızın tepesindeki ağır çatılar için minimum değerlerde olmak istemiyoruz.'' dedi. ''Ya eğer tepesine çok fazla kum torpası yağarsak ya da küçük bir Mars depremi yaşarsak hoşuma gitmiyor.'' ''Naylon ekleyin.'' dedi Nadia bir süre düşündükten sonra. ''Ne?'' ''Dışarı çıkın ve indirilen yüklerin paraşütlerini bulun. Sonra onları iyice dilimleyerek kilin arasına katın. Gerilme dirençlerine katkısı olacaktır.'' ''Çok doğru.'' dedi Jean biraz duraksadıktan sonra. ''İyi fikir. Paraşütleri bulabilir miyiz dersin?'' ''Buranın doğusunda bir yerlerde olmalılar.'' Böylece sonunda jeologlara inşaat çabasına gerçekten yardımı olan bir iş bulmuş oldular. Anne, Simon, Phyllis, Sasha ve Igor uzun yol roverlarını üstün doğu ufkuna doğru sürerek Çernobil'den çok daha uzakları araştırıp haritalarını çıkardılar. Ve ertesi hafta her biri birkaç yüz kilo işe yarar naylon anlamına gelen yaklaşık 40 paraşüt buldular. 13. ayrımın sonu. Sayfa 135.